Ayrım 18, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 161. Kısım 3, Eşsiz İnsan. Birinci ve ikinci kısımlarda benzersiz kültürel özelliklerimizin genetik olarak belirlenen temellerinden bahsettik. Bu temellerin büyük kafatası kemiği ve dik yürüme için gereken uyarlanımlar gibi iskelete dair özellikleri içerdiğini gördük. Bu temeller aynı zamanda yumuşak dokularımıza, davranışlarımıza, üreme ve sosyal organizasyonumuzla ilgili olan hormonlarımıza dair özellikleri de içeriyor. Fakat genetik olarak belirlenmiş özellikler tek ayırt edici yanımız olsaydı hayvanlar arasında öne çıkamazdık ve hem kendimizin hem de diğer türlerin hayatını tehdit edemezdik. Deve kuşu gibi bazı hayvanlar iki ayak üzerinde dik durabilir. Diğer bazıları bizimki kadar olmasa da görece büyük beyinlere sahiptir. Pek çok deniz kuşu koloni içinde tek eşli olarak hayatını sürdürür ya da albatros ve kaplumbağalar da çok uzun süre yaşayabilir. Oysa bizim benzersizliğimiz bu genetik temellere dayanan kültürel özelliklerden kaynaklanır ve sonuç olarak bize gücümüzü veren aslında budur. Kültürel özgünlüğümüz konuşma dili, sanat, alete dayalı teknoloji ve tarım gibi başlıkları içermektedir. Fakat burada durursak benzersizliğimizi tek yanlı ve kendiyle övünen bir bakışla ele almış oluruz. Biraz önce bahsettiğim özgünlükler bizim gurur duyduklarımızdır. Ancak arkeolojik kayıtlar tarımın birçok insana ciddi biçimde zarar verirken, diğerleri için yararlı olan karmaşık bir nimet olduğunu gösterir. Kimyasal madde bağımlılığı insana özgü oldukça kötü bir özelliktir. Fakat en azından iki kültürel pratiğimizin, soykırımın ve diğer türlerin kitlesel biçimde ortadan kaldırılmasının tehdit ettiği gibi varlığımızı tehdit etmez. Bu özelliklerin az görülen patolojik sıra dışı durumlar mı olduğu, yoksa insan olmaya temel teşkil eden gurur duyduğumuz özellikler kadar temel nitelikler mi olduğu konusu tartışmalıdır. Görünüşe göre insan olmayı tanımlayan tüm bu kültürel özellikler hayvanlarda ve hatta en yakın akrabalarımızda bile bulunmaz. Bunlar atalarımız diğer şempanzelerden yaklaşık 7 milyon yıl önce ayrıldıktan sonra ortaya çıkmış olmalı. Dahası Neandertallerin konuştuğuna ya da zararlı madde kullanımından keyif aldığına ve soykırım yaptığına dair bir şey bilme olanağımız olmasa da Neandertaller kesinlikle tarım, sanat ya da radyo yapma yeteneğine sahip değildi. Bu nedenle bu sonda saydığımız özellikler son birkaç 10.000 yılda geliştirilmiş insana özgü yenilikler olmalı. Fakat bunlar kendi kendilerine ortaya çıkmadı. Onları önceleyen hayvansal kökenler mutlaka olmalı. Yeter ki bunları tanımlayabilelim. Bizi belirleyen her bir kültürel özellik için bu öncüllerin ne olduğunu sormamız gerekli. Bu özellikler atalarımızda ne zaman modern formuna yaklaşmaya başladı? Evrimlerinin erken aşamaları nasıldı? Ve bu aşamaları arkeolojik olarak izlemek mümkün müdür? Dünya üzerinde benzersiz nitelikteyiz, fakat evren söz konusu olduğunda bu ne kadar geçerlidir? Bu bölümde soylu, iki uçlu ya da en fazla orta şiddette yıkıcı olan karakteristik özelliklerimiz için yukarıda sorulan bazı soruları gözden geçireceğiz. İlk olarak daha önce büyük atılımı tetiklemiş olabileceğini iddia ettiğim ve herhangi birinin bizi hayvanlardan ayıran en önemli fark olduğunu söyleyebileceği konuşma dilinin kökenini ele alacağız. İlk bakışta dilin gelişiminin izini sürme işi imkansız gibi görünüyor. Yazının bulunmasından önce ortaya çıkan konuşma yeteneği, sanat, tarım ve alet kullanımına ilişkin ilk deneyimlerimizin aksine herhangi bir arkeolojik kalıntı bırakmadı. Günümüzde varlığını sürdüren basit bir dil ya da ilk aşamalara örnek teşkil edebilecek bir hayvan dili mevcut gibi görünmüyor. Sesli iletişim sistemlerinin pek çok türde evrimleşmesi, dilin aslında sayısız hayvan öncülleri olduğunu gösteriyor. Bu sistemlerden bazılarının karmaşıklığını anlamaya yeni yeni başlıyoruz. Eğer bunların ilk aşamayı örneklediği kabul edilirse, kuyruksuz maymunlara dil öğretme konusunda yapılan bazı deneyler, onların doğuştan gelen kapasitelerini ortaya çıkarmak suretiyle ikinci aşamayı ortaya koyuyor. Çocukların konuşmayı öğrenme süreci daha sonraki aşamaların izini sürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca burada modern insanın bilinçsizce icat ettiği bazı basit dillerin varlığını ve bunların beklenmedik biçimde öğretici olduğunu da göreceğiz. Eşsiz kültürel özelliklerimiz arasında sanat belki de en soylu insan icadıdır. Sanatın sadece zevk için yapıldığı varsayıldığından ve sanat genlerimizi devamlı kılacak hiçbir şey yapmadığından hayvan davranışları ve sanat arasında bir uçurum var gibi görünmektedir. Ancak maymunlar ve filler tarafından yapılan bazı resim ve çizimler bu sanatçı hayvanları motive eden şey her ne olursa olsun insanların yaptığı eserlere öyle benzemektedir ki uzmanları yanıltmış ve koleksiyoncular tarafından satın alınmıştır. Buna rağmen birileri yine de hayvanların sanat yapıtlarını doğal saymayıp reddederse erkek çardak kuşlarının dikkatle düzenlediği renkli sergileri için ne diyecektir? Kuşların yaptığı bu çardaklar genlerin aktarılmasında şüphesiz çok önemli bir rol oynamaktadır. Ben de insanın ortaya koyduğu sanatın köken olarak bu rolü oynadığını ve bunun günümüzde de hala geçerli olduğunu iddia edeceğim. Dilin tersine sanat arkeolojik kalıntılarda takip edilebildiğinden onun büyük atılım zamanına kadar yaygınlaşmadığını biliyoruz. İnsana özgü bir başka özellik olan tarımın hayvanlardaki örneği bizim soyumuza oldukça uzak olan yaprak zararlısı karıncaların yaşadığı bahçelerde görülmektedir. Fakat bu tarıma öncü nitelikte değildir. Arkeolojik kayıtlar tarımı yeniden keşfedişimiz konusunda bizi büyük atılımdan çok uzun bir zaman sonraya, son 10 bin yıl içine götürür. Avlanma ve toplayıcılıktan tarıma geçiş gelişim sürecimizde genellikle belirleyici bir dönem olarak düşünülür. Bu dönemde istikrarlı yiyecek kaynağı ve modern uygarlığın büyük başarıları için gereken boş zaman sağlanmıştır. Aslında bu geçiş süreci dikkatle incelendiğinde başka bir sonuç ortaya çıkar. Bu geçiş insanların çoğu için bulaşıcı hastalıklara, eksik beslenmeye ve daha kısa bir ömre neden oldu. Toplumsal sistemde genellikle kadınların payını azalttı ve sınıf temelli eşitsizlikler ortaya çıktı. Şempanzelikten insanlığa geçişte tarım başka herhangi bir dönüm noktasından daha etkin bir şekilde hem yükseliş hem de çöküşümüzün nedenlerini içinde toplar. Zararlı kimyasal kullanımı her ne kadar tarım öncesi zamanlara dek götürülebilse de son 5000 yıl içinde yaygın olarak görülen özgün bir özelliğimizdir. Tarımın aksine kimyasal kullanımı karma sonuçları olan bir lütuf olarak sayılmaz ve türümüzü olmasa da bireylerin hayatlarını tehdit eden bir kötülük olarak nitelenebilir. Sanat için söz konusu olduğu gibi madde kullanımının da ilk bakışta bir hayvan öncülü ve biyolojik işlevi yoktur. Fakat bunun tehlike arz eden hayvan yapı ya da davranışlarının geniş sınıfı içinde yer aldığını ve işlevinin paradoksal olarak bu tehlikeye dayandığını iddia edeceğim. Tüm özgün özelliklerimiz için hayvanlardaki öncüller tanımlansa da bu özellikler hala insana özgü olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz onları ileri derecede geliştirmemiz nedeniyle dünyada benzersiziz. Peki evren ölçeğinde ne kadar benzersiziz? Bir gezegende hayatın var olması için uygun şartlar oluştuğunda zeki, teknolojik olarak gelişkin hayat formlarının ortaya çıkma ihtimali ne kadardır? Hayatın dünya üzerinde ortaya çıkışı pratikte kaçınılmaz mıydı ve şu anda başka güneşlerin etrafında dönen sayısız gezegende hayat var mıdır? Evrenin başka bir yerinde dil, sanat, tarım ya da madde kullanımı gibi özelliklere sahip yaratıkların varlığını kanıtlamanın doğrudan bir yolu yoktur. Çünkü dünya üzerinden başka yıldızlardaki gezegenlerde bu özelliklerin olup olmadığını saptayamıyoruz. Fakat bizdeki gibi uzay araçları ya da yıldızlar arası elektromanyetik sinyaller gönderecek kapasitesi varsa belki de evrenin başka bir yerindeki yüksek teknolojiyi saptayabiliriz. Bu bölümü dünya dışı zeki varlıklara ilişkin araştırmaları inceleyerek bitireceğim. Oldukça farklı bir alandan, ağaç kakan evriminden gelen kanıtların, zeki bir hayatın ve benzersizliğimizin sadece dünya üzerinde değil, evrenin kalanında da evrimleşebileceğini gösterdiğini iddia edeceğim. Bölüm 8. İnsan diline uzanan köprüler. İnsan dilinin kökeni benzersiz insana nasıl dönüştüğümüzü anlamada en önemli gizemi oluşturur. Hepsinden öte dil herhangi bir hayvanın yapabileceğinden çok daha net bir şekilde birbirimizle iletişim kurmamıza olanak tanır. Dil ortak planlar yapmamızı, birbirimize bir şeyler öğretmemizi ve diğerlerinin başka bir yerde ya da geçmişte yaşadığı deneyimleri öğrenmemizi sağlar. Dil aracılığıyla dünyanın görüntüsünü zihnimizde depolayabiliriz ve böylece bir hayvanın yapabileceğinden çok daha etkin bir şekilde bilgiyi kodlayıp işleyebiliriz. Dil olmaksızın Charter Katedrali'ni inşa edemez ya da V2 roketlerini tasarlayamazdık. Buluşların ve sanatın nihayet ortaya çıktığı aşama olan büyük atılımın bugün bildiğimiz konuşma dilinin ortaya çıkışıyla mümkün olduğunu ileri sürmeme yol açan nedenler bunlar. Görünüşe göre insanın diliyle herhangi bir hayvanın ses özellikleri arasında köprü kurulamaz mesafeler var. Darwin zamanından beri insan dilinin kökenine ilişkin sırrın evrime ilişkin bir problem olduğu açıkça biliniyordu. Bu köprü kurulamaz mesafelere artık köprü kurulabiliyor mu? Eğer konuşmadan mahrum olan hayvanlardan evrimleştiğimizi kabul ediyorsak, dilimiz pelvis, kafatası, aletler ve sanat gibi evrim geçirmiş, zamanla mükemmelliğe ulaşmış olmalıdır. Maymunların hırıltısını Shakespeare'in sonelerine bağlayan dil benzeri ara aşamalar geçirilmiş olmalı. Darwin çocuklarının dil gelişimi hakkında özenli bir şekilde notlar tuttu ve bunlarla birlikte bahsettiğimiz evrimsel sırrı çözmek için ilkel insanların dilleri üzerine kafa yordu. Ne yazık ki dilin kökeninin izini sürmek insan pelvisinin, kafatasının ve sanatın izini sürmekten çok daha zordur. Tüm bu son sayılanlar fosil bırakabilir ve biz onları bulup tarihlendirebiliriz. Ama konuşulan bir kelime o anda kaybolup gider. Çaresizlikle çok eski bir insangiller yerleşimine ses kayıt cihazı koymamı sağlayacak bir zaman makinesini sıklıkla hayal ederim. Belki de Australopiteklerin çıkardığı umurtuların şempanzelerinkinden farklı olduğunu keşfederdim. Ya da erken dönemdeki Homo erectusların 1 milyon yıl sonra iki kelimeli bir cümleye dönüşecek olan tanımlanabilir bir kelimesini fark ederdim. Veya büyük atılımdan önce Homo sapiens'in daha uzun ama gramerden yoksun söz dizilerini sıralamayı becerdiğini ve cümle ile modern konuşma seslerinin tamamına ancak büyük atılımla vardığını görürdüm. Ne yazık ki geçmişe yönelik böyle bir kayıt cihazımız ya da bunu yapmak için şansımız yok. Böyle bir sihirli zaman makinesi olmaksızın konuşmanın kökeninin izini bulmayı nasıl umabiliriz? Yakın zamana kadar spekülasyondan daha fazlasının mümkün olmadığını söylerdim. Ama şimdi bu bölümde hayvan ve insan sesleri arasındaki uçurumun karşı kıyılarından başlayıp köprü kurmaya yarayacak iki çarpıcı bilgiden yararlanmaya çalışacağım. Özellikle primat akrabalarımızla yapılan hayvanların ses özelliklerine ilişkin çalışmalar uçurumun hayvan tarafının köprü kısmını oluşturuyor. Hayvan seslerinin insanlar arasındaki konuşmanın öncülü olduğu her zaman bilinen bir şeydi. Fakat biz hayvanların kendi dillerini nasıl icat ettiğini ancak şimdi anlamaya başladık. Bunun tersine insanların kullandığı mevcut tüm diller hayvan seslerinden son derece üstün olduğu için uçurumun insan tarafında köprünün başının nereye kurulacağı belli değildir. Buna rağmen dil bilimcilerin çoğu tarafından ihmal edilen pek çok dil grubunun uçurumun insan tarafının ilkel aşamalarına örnek teşkil ettiği yakın zaman önce ileri sürülmüştür. Pek çok hayvan birbiriyle ses aracılığıyla iletişim kurar. Özellikle kuş sesleri ve köpeklerin havlaması bize en tanıdık gelen iletişim örnekleridir. Birçoğumuz hayatımızın pek çok anında hayvan seslerini işitme mesafesinde bulunuruz. Araştırmacılar hayvan sesleri üzerine yüzyıllardır çalışıyorlar. Bu yakın birlikteliğin uzun tarihine karşın bu yaygın ve tanıdık seslere ilişkin anlayışımız yeni tekniklerin uygulanmasıyla birdenbire genişledi. Hayvan sesleri için modern kayıt cihazlarının kullanımı, insan kulağının yardım olmaksızın algılayamayacağı küçük ses farklılıklarının elektronik analizi, hayvanların nasıl tepki vereceğini gözlemlemek için kaydedilen seslerin onlara dinletilmesi ve elektronik olarak kaydedilmiş ve karıştırılmış seslere olan tepkilerinin gözlenmesi kullanılan bu tekniklere örnek olarak verilebilir. Bu yöntemler hayvanlar arasındaki sesli iletişimin bundan 30 yıl önce tahmin edebileceğimizden çok daha fazla bir şekilde dil kullanımına benzediğini ortaya koydu. Bugüne dek çalışılan en karmaşık hayvan dili vervet maymunu olarak bilinen ve bir kedi boyutunda olan Afrika maymunlarının kullandığı dildir. Ağaçlardaki evlerinde, geniş çayırlarda ve yağmur ormanlarında vervetler, Batı Afrika'daki oyun parklarının ziyaretçilerinin en çok görmek istediği maymun türlerindendir. Homo sapiens olarak var olduğumuz yüz binlerce yıldan beri vervetler Afrikalılar tarafından biliniyor olmalı. Vervetler Avrupa'ya büyük olasılıkla 3000 yıl kadar önce evcil hayvanlar olarak ulaştılar ve 19. yüzyıldan beri Afrika'yı inceleyen Avrupalı biyologlar tarafından tanınıyorlardı. Meslekten olmayan Afrika'ya hiç gitmemiş sıradan insanlar vervetlerle hayvanat bahçelerinde tanışmıştır. Diğer hayvanlar gibi yabani vervetlerde etkin iletişimin ve bazı sembollerin hayatta kalmalarına yardım ettiği durumlarla sürekli karşılaşmaktadır. Yabani vervetlerin yaklaşık 1/4'ü avcılar tarafından öldürülüyor. Eğer bir vervet olsaydınız, vervetlerin en azılı katili olan avcı kartallar ile yükseklerde uçan kartalla aynı büyüklükte olan, leş yiyen fakat maymunlara zarar vermeyen beyaz sırtlı akbabalar arasındaki farkları bilmek hayati önemde olurdu. Kartal göründüğünde uygun biçimde davranmak ve bunu etrafınızdakilere bildirmek yaşamsal önem taşır. Eğer kartalı fark edemezseniz ölürsünüz. Eğer genlerinizi taşıyan akrabalarınıza onun varlığını bildirmezseniz onlar da ölür. Bir akbaba ortaya çıktığında onun kartal olduğunu düşünürseniz, başka maymunlar güvenli biçimde yiyecek edinirken siz savunmayla boşa vakit harcarsınız. Avcıların neden olduğu bu sorunların yanı sıra vervetler birbirleriyle karmaşık sosyal ilişkiler kurarlar. Gruplar halinde yaşarlar ve toprak sınırları için diğer gruplarla rekabet halindedirler. Dolayısıyla bir başka gruptan gelen davetsiz maymunla kendi grubunuzda sizinle akraba olmayan ve büyük olasılıkla size saldıracak olan maymunu ve yine grubunuzda desteğine güvenebileceğiniz bir akraba maymun arasındaki farkı bilmek de büyük önem taşır. Başı belada olan vervetler akrabalarına onların da başının belada olduğunu fakat bazı başka maymunlar için bu durumun söz konusu olmadığını anlatma yollarına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca yiyecek kaynaklarını bilmeye ve bununla ilgili olarak iletişim kurmaya da ihtiyaç duyarlar. Örneğin çevredeki binlerce bitki ve hayvan türünün hangisini yenebilir, hangisinin zehirli olduğunu ve yenebilir olanların ne zaman bulunabileceğini ifade edebilirler. Tüm bu nedenlerden ötürü vervetler dünyalarıyla ilgili simgelerden ve etkili bir şekilde iletişim kurmaktan yarar sağlarlar. Bu nedenlere ve insanlar ile vervetler arasındaki uzun süreli ve yakın ilişkiye rağmen 1960'lara dek onların karmaşık kelime bilgilerini ve ses özelliklerini anlayamadık. O zamandan beri vervet davranışlarının gözlemlenmesi, onların avcıların tipleri ve kendi aralarında ince ayrımlar yaptıklarını ortaya koydu. Vervet maymunları leoparlar, kartallar veya yılanlar tarafından tehdit edildiklerinde oldukça farklı savunma özellikleri gösterirler. Kendi topluluklarındaki ve yabancı topluluklardaki ast ve üstlere, annelerine, anneannelerine, kardeşlerine ve akraba olmayan grup üyelerine farklı farklı tepkiler verirler. Kimin kimle akraba olduğunu bilirler. Bir bebek maymun seslendiğinde annesi ona bakar. Fakat diğer anneler bebeğin annesine dönerek onun ne yapacağına bakarlar. Sanki vervetler birçok avcı tür ve düzinelerce maymun birey için farklı isimlere sahiptir. Vervetlerin nasıl iletişim kurduğuna ilişkin ilk ipucu bir biyolog olan Thomas Struzaker'in Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı'nda yaptığı gözlemlerden geldi. Struzaker, üç farklı tipteki avcının farklı savunma tedbirlerini tetiklediğini ve aynı zamanda vervetlerin alarm çığlıklarının herhangi bir karmaşık elektronik analize gerek bırakmayacak şekilde kendisinin duyacağı kadar farklı olduğunu bildirdi. Vervetler bir leoparla ya da büyük kedilerin diğer türleriyle karşılaştığında erkek maymunlar bir süre yüksek sesle bağırmakta, dişiler çok tiz bir sesle cırlamakta ve işitme mesafesindeki tüm maymunlar bir ağaca tırmanmaktadır. avcı ya da taçlı bir kartalın yüksekten uçarken görülmesi, vervetlerin iki eceli kısa öksürüğe benzer bir ses çıkarmasına ve bunu duyan maymunların havaya bakıp bir çalılığa saklanmasına neden oldu. Bir pitonu ya da diğer tehlikeli yılanlardan birini gören bir maymun titreşimli bir şekilde bağırır ve bu çevredeki vervetlerin arka ayakları üzerinde dimdik durmasını ve yılanın nerede olduğunu görmek için çevreye bakmasını koşullar. Karı koca olan Robert Seyfert ve Dorothy Channing'in oluşturduğu bir takım, 1977'de bu çığlıkların gerçekten Struzaker'in önerdiği şekilde farklı işlevlere sahip olduğunu kanıtladı. İzledikleri deneysel yöntem şu şekildeydi. Önce Struzaker'in gözlemlediği işlevlerden birini yerine getiren bir maymun çığlığını, örneğin leopar çığlığı kaydettiler. Bir sonraki gün aynı maymun grubunu bulduktan sonra Channing ya da Seyfert kayıt cihazı ve hoparlörden oluşan cihazları yakındaki bir çalılığa gizlerken diğeri bir video kamerayla maymunları kayda almaya başladı. 15 saniye sonra iki araştırmacıdan biri video kayda alırken diğeri maymunların çığlığının şüphelenilen işlevine uygun şekilde davranıp davranmayacağını, örneğin hoparlörden leopar çığlığını duyduktan sonra maymunların ağaca tırmanıp tırmanmayacağını görmek üzere teybi çalıştırdı. Leopar çığlığı gerçekten de maymunların ağaca çıkmasına neden olurken, kartal çığlığı ve yılan çığlığı da benzer şekilde maymunları doğal koşullarda bu çığlıkların yol açacağı davranışa yönlendirdi. Böylelikle gözlemlenen davranış ile çığlıklar arasındaki örtüşmenin tesadüf eseri değil, işlevsel olduğu gösterildi. Yukarıda bahsettiğim üç çığlık vervetlerin söz dağarcığının bu kadarla sınırlı olduğu anlamına gelmez. Bu yüksek ve sık sık verilen alarmların yanında en az 3 adet daha zayıf ve daha az sıklıkla verilen alarmlar da vardır. Biri babunların varlığını tetiklediği ve vervetlerin daha tetikli olmasına yol açan çığlıktır. İkincisi vervetleri nadiren avlayan çakal ve sırtlan gibi memelilere karşı verilen tepkidir ki maymunların avcıları izlemesine ve ağaçlara doğru yavaşça yürümesine neden olur. Üçüncü zayıf alarm çığlığı tanınmayan insanlara karşı verilen bir tepkidir ve vervetlerin bir ağacın tepesine ya da bir çalılığa doğru sessizce hareket etmesine yol açar. Bununla birlikte bu üç zayıf alarmın işlevlerine dair iddialar da kanıtlanmadı. Çünkü taklit ses çıkarma deneyleriyle sınanmadılar. Vervetler ayrıca birbirleriyle etkileştiklerinde homurdanmaya benzer hırıltılar çıkarırlar. Yıllarını vervetleri dinlemekle geçiren araştırmacılar için bile tüm bu sosyal homurtular aynıdır. Homurtular kaydedilip bir frekans yelpazesi olarak ekrana yansıtıldığında birbirinin aynı görünürler. Channing ve Seyfert bu yelpazeyi ancak daha dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde incelediğinde homurtular arasındaki farkı 4 sosyal içerikle ilgili olacak şekilde saptayabildi. Bir maymun baskın olan bir diğer maymuna yaklaştığında, daha alt statüdeki bir maymuna yaklaştığında, bir başka maymunu izlediğinde ya da rakip bir grubu gördüğünde farklı homurtular söz konusu oluyordu. Bu 4 farklı içerikteki homurtuların hoparlörden duyurulması maymunların çok belirgin olmayan farklı şekillerde davranmasına neden oldu. Örneğin eğer homurtu baskın maymuna yaklaşma içeriğinde kaydedilmişse maymunlar hoparlöre baktılar. Fakat kayıtlı homurtu rakip gruba bak içeriğindeyse maymunlar çağrının yayınladığı tarafın tersine doğru baktılar. Doğal koşullar altındayken maymunlara ilişkin diğer gözlemler doğal çağrıların bu farklı davranışları aydınlattığını göstermiştir. Görünüşe göre vervetler kendi çığlıklarını bizlerin onları anladığından çok daha iyi anlamaktadır. Onları kaydetmeden ve çığlıkları onlara dinletmeden sadece izleyip dinlemek en az 4 belki çok daha fazla farklı homurtuları olduğuna dair bir ipucu vermez. Seyfert'in yazdığı gibi, vervetleri birbirine homurdanırken izlemek, birbiriyle konuşan insanları söylediklerini duymadan izlemeye gerçekten de çok benziyor. Homurtulara karşı belirgin bir tepki ya da cevap yoktur ve bu nedenle tüm sistem oldukça gizemli görünür, ta ki kayıtlı sesleri dinletene kadar. Bu keşifler bir hayvanın ses repertuarını küçümsemenin ne kadar kolay olduğunu ortaya koymaktadır. 18. ayrımın sonu. Sayfa 172.